Ayrım 50.
Meğer bu dilsiz, epey uzun boylu kimse, konuşmasını bilmemekle birlikte kendine göre davranmasını bilirmiş. Kocaman boylu, çopur, emekli bir yüzbaşı, arkasındaki bir sürü hergeleden güç alarak büfeye nereden gidilir diye prensciye sataşınca, bir iki polis komiserine göz kırptı. Verdiği işaret hemen yerine getirilmiş, sarhoş yüzbaşı sövgüler savurmasına bakmadan salondan dışarı sürüklenmişti. Bu sırada sonunda gerçek seyirciler de gelmeye başlamıştı. Sandalyeler arasından üç koldan ilerliyorlardı. Düzeni bozan halk sinmeye başladı. Ama halkın en temiz kısmının yüzünde bile hoşnutsuzluk ve şaşkınlık okunuyordu. Bayanlardan kimileri ise bayağı korkmuşlardı. Sonunda yerleştiler, orkestra da sustu. Sümkürüyor, çevrelerine bakınıyorlardı. Sonra büyük bir görkemle beklemeye başladılar ki bu da her zaman başlı başına kötü belirtidir. Ama lempkeler henüz görünürlerde yoktu. İpekler, kadifeler, her yanda pırlantalar parlıyordu. Misk kokusu havaya yayılıyordu. Erkekler bütün nişanlarını takmışlardı. Yaşlılarsa resmi üniformalarını bile giymişlerdi. Sonunda Liza ile birlikte soylular başkanının karısı da geldi. Liza hiçbir zaman bu sabahki kadar güzel görünmemişti, bu kadar gösterişli bir tuvalet giymemişti. Saçları bukle bukleydi, gözleri parlıyor, yüzünde bir gülümseme ışıldıyordu. Gözleriyle Stavrogin'i aradığını söylüyorlardı ama salonda ne Stavrogin ne de Varvara Petrovna vardı. O zaman onun yüzünün ifadesini anlamıştım. Bu yüzden için bu denli mutluluk, sevinç, enerji ve güç vardı. Dünkü olayı düşünüyor ve işin içinden çıkamıyordum. Ama lempkeler hala görünürlerde yoktu. Bu artık bir yanlıştı. Sonradan Yulia Mihailovna'nın son dakikaya dek Pyotr Stepanovich'i beklediğini öğrendim. Son zamanlarda onsuz bir adım atmaz olmuştu. Ama bunu kendisi hiçbir surette kabul etmezdi. Söz arasında şuna da değineyim ki, bir gün önceki son kurul toplantısında düzenleyicilik bantını takmak istemeyişi onu son derece üzmüştü, hatta ağlamaklı olmuştu. Pyotr Stepanovich'in bütün o sabah ortalıktan gittiğini ve edebi okumaya da hiç gelmediğini öğrenince buna pek şaşmış ve ne anlam vereceğini bilememişti. Bunu da önceden belirtiyorum. Öyle ki ta akşama kadar kimse Pyotr Stepanovich'i görmemişti. Sonunda halk sabırsızlandığını açığa vurmaya başladı. Sahnede de kimse görünmüyordu. Son sıralarda tiyatroda olduğu gibi el çırpmaya başladılar. Yaşlılar ve bayanlar somurtuyorlardı. Lempkeler herhalde pek fazla kibirleniyorlar. Dahası halkın iyi kısmı bile mırıldanmaya başladı. Herhalde gerçekten de gösteri olmayacak. Herhalde Lempke gerçekten de çok hasta ve benzeri. Ama iyi ki Lempkeler sonunda geldi. Von Lempke karısının koluna girmişti. Açıklayayım, onların ortaya çıkması beni telaşlandırmıştı. Ama demek ki masallar masal olarak kalmış, gerçekler de gerçek olmuştu. Halk sanki derin bir soluk aldı. Lempke sağlıklı görünüyordu. Anımsadığıma göre herkes de bu düşüncedeydi. Çünkü ona o kadar çok göz çevrilmişti ki. Nitelendirmek için şuna da işaret etmeliyim. Toplumumuzun pek azı Lempke'nin önemli bir hastalığı olduğuna inanıyordu. Çalışmalarını da doğal buluyorlardı. Üstelik dün alanda geçen olayı onaylıyorlardı. Yüksek memurlar baştan böyle davranmalıydı. Yoksa insansever olarak gelirler ve aynı biçimde sona erdirirler. Oysa bunun insanseverlik için gerekli olduğunun farkına varmazlar. Hiç değilse kulüptekiler bu kanıya varmışlardı. Yalnız onun bu sırada sinirlenmesini iyi karşılamıyorlardı. Bilgiçler bunu daha soğukkanlı yapmalıydı ama ne çare, adam bu işin acemisi diyorlardı. Bütün bakışlar gene aynı merakla Yulia Mihailovna'ya çevrilmişti. Doğaldır ki hiç kimse bir öykücü olarak benden bir nokta ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler isteyemez. Bu bir sır, bu bir kadındır ama yalnızca bir şey biliyorum. Dün gece Yulia Mihailovna, Andrei Antonovich'in çalışma odasına girmiş ve gece yarısından sonraya kadar orada kalmıştı. Andrei Antonovich'in bütün davranışları bağışlanmış, kendisi de avutulmuştu. Karı koca her hususta anlaşmışlar, her şey de unutulmuştu. Konuşmanın sonunda von Lembke, geçen akşamki konuşmalarının sonucunu dehşet içinde anımsayarak karısının önünde diz çökünce, nazik eller ve dudaklar bir şövalye gibi kibar ve duygudan zayıf düşmüş adamın tövbekar sözlerini ödüllendirdiler. Herkes kadının yüzündeki mutluluğu görmüştü. O açık bir tavırla ve olağanüstü bir giysi içinde ilerliyordu. Sanılır ki isteklerinin doruğundaydı. Politikasının amaç ve hedefi olan şölen gerçekleşmişti. Lembke'ler sahnenin tam önünden yerlerine ilerlerken oradakileri selamlıyor ve selamlara karşılık veriyorlardı. O anda çevreleri sarılmıştı. Soylular başkanının karısı onları karşılamak için yerinden kalktı. Ama bu sırada korkunç bir anlaşmazlık oldu. Orkestra hiçbir neden yokken tören havası çaldı. Herhangi bir marşı değildi, bizim kulüpte şölen verildiği zaman, birisinin onuruna içildiği zaman çalınan hava. Liamşi'nin düzenleyicilik görevinden yararlanarak içeri giren Lembke'lerin onuruna bu çabayı göstermiş olduğunu şimdi öğrenmiş bulunuyorum. Elbette her zaman bunu aptallığı ya da üstün çabası yüzünden yaptığını söyleyerek kendini haklı çıkarabilirdi. Ne yazık ki o zaman onların o gün her şeyi sona erdirmeyi ve özür dilemeyi falan düşünmediklerini henüz bilmiyordum. Ama iş yemek havasıyla bitmedi. Halkın şaşkın bakışları ve gülümsemeleriyle birlikte birdenbire salonun arka yanında ve balkonda sanki gene Lembke'lerin onuruna yaşa sesleri duyuldu. Bağıran seslerin sayısı fazla değildi ama açıklarım bu ses bir süre devam etti. Yulia Mihailovna kızardı, gözleri parladı. Von Lembke kendisine ayrılan yerin önünde durdu ve başını bağıranlardan yana çevirerek görkemle ve sert sert salonu gözden geçirdi. Onu çabucak yerine oturttular. Onun yüzünde dün sabah karısının konuk odasında dururken Stepan Trofimovic'e yaklaşmadan önce baktığı sırada ayrımsadığım o tehlikeli gülümsemeyi gördüm. Şimdi de yüzü uğursuz bir ifade taşıyordu. Her şeyden kötüsü de bunun biraz da gülünç bir ifade oluşuydu. Bu ifade sanki oldu olacak karısının yüksek amaçlarını gerçekleştirebilmek uğruna kendisini kurban eden bir mahkumun ifadesiydi. Yulia Mihailovna beni hemen yanına çağırdı, Karmazinov'a koşmamı ve başlaması için rica etmemi fısıldadı. Ama henüz başımı çevirmiştim ki ilk rezillikten daha büyük bir rezillik oldu. Sahnede bu dakikaya kadar herkesin merakla gözünü diktiği ve o ana kadar orada küçük bir masa, masanın önünde bir sandalye, masanın üstünde de gümüş bir tepsi içinde bir bardak sudan başka bir şey olmadan boş sahnede birdenbire yüzbaşı Lebyatkin'in beyaz fraklı, beyaz boyun bağlı kocaman bedeni belirdi. Öyle şaşırmıştım ki gözlerime inanamıyordum. Yüzbaşı herhalde utanmış ve sahnenin gerilerinde durmuştu. Seyirciler arasında birdenbire bir ses işitildi. ''Lebyatkin sen misin?'' Yüzbaşının aptal kırmızı yüzünde o kör kütük sarhoştu. Geniş, sersemce bir gülümseme yayıldı. Elini kaldırdı, alnını sildi, dağınık saçlı başını sarstı ve kararını vermiş gibi iki adım ilerledi ve birdenbire sessiz ama sürekli fıkırdayan mutlu bir gülüşle güldü. Bu sırada onun kocaman bedeni sarsıldı, gözleri kısıldı. Bunu gören halkın yarısı gülmeye başladı, 20 kişi alkışladı. Seyircilerin ağırbaşlı kısmı somurtarak birbirinin yüzüne bakıyordu. Ama bütün bunlar bir dakikadan fazla sürmedi. Omuzunda düzenleyici bantı olduğu halde Liputin ve iki hizmetçi birdenbire sahneye çıktılar, usulca yüzbaşının koluna girdiler. Liputin de onun kulağına bir şeyler fısıldadı. Yüzbaşı somurttu, homurdandı. Eh madem ki öyle diyerek omuzlarını silkti. Kocaman arkasını halka döndü ve gelenlerle birlikte sahneden çıktı. Ama bir an sonra Liputin gene sahneye fırladı. Dudaklarında şekerle sirkeyi anımsatan her zamanki gülümsemesi vardı. Elinde de bir mektup kağıdı tutuyordu. Kısa ama sık adımlarla sahnenin ön tarafına geldi. Halka, ''Baylar'' dedi. ''Bir konu gözden kaçtığı için gülünç bir anlaşmazlık olduysa da çözülmüştür. Ama ben yerli şairlerimizden birinin saygıdeğer ricasını üstüme aldım. insanlık duygularına ve yüksek amaçlara dayanan, dış görünüşe bakmadan hepimizi birleştiren aynı amaçla, ilimizin yoksul, kültürlü kızlarının gözyaşlarını silmek için, bu bay, yani demek istiyorum ki buralı bir şair, adının gizli tutulmasını istemekle birlikte, şiirinin balodan önce okunmasını çok istemektedir. Yani okunmasını demek istedim. Gerçi bu şiir programda yoktur ve girmiyor. Çünkü henüz yarım saat önce getirilmiştir. Ama bize, kime, bu karışık ve çapraşık demeci sözcüğü sözcüğüne aktarıyorum. Duygularının masumluğu ve aynı zamanda neşesi öyle geldi ki, şiir belki de okunabilirdi. Yani ciddi bir şey gibi değil de gösteri havasına uygun bir şey gibi. Ve sayın halkımızın iznini rica etmek isterdim. Salonun arkalarından bir ses, okuyun diye bağırdı. Ne dersiniz, okuyayım mı? Birçok ses, okuyun, okuyun diye seslendi. Liputin gene dudaklarında o tatlımsı gülümseme olduğu halde, halkın izni olduğu takdirde okurum diye mırın kırın etmeye başladı. Ne olursa olsun okumayı göze alamıyor gibiydi. Üstelik heyecanlandığını bile sezdim. Bütün saygısızlıklarına karşın bu adamlar kimi vakit gene de sürçerler. Ama papaz okulu öğrencisi olsaydı sürçmezdi. Liputin ise ne de olsa eski toplumdandı. Önceden anımsatayım, yani anımsatmakla onur duyarım ki bu eskiden bayramlarda yazılan kasidelerden değildir. Tersine bir şakadır ama hiç kuşkusuz oynak bir neşeyle karışık ve en yalın gerçeği içermektedir. Oku, oku. Kağıdı açtı. Doğaldır ki kimse onu durduracak vakti bulamadı. Üstelik omuzunda düzenleyici bandı vardı. Çınlayan sesiyle şiiri okumaya başladı. Burada bulunan yurttaş bakıcıya şairden. Selam, selam bakıcıya. Neşelen ve utkun ol. Gerici ya da George Sand ol. Ne olursan ol, şimdi sevin. Birkaç ses, bu Lebyatkin'in, Lebyatkin'in be diye bağırdı. Fazla olmamakla birlikte gülüşmeler ve alkış sesleri duyuldu. Fransızca ABC'den sümüklü çocukları okutursun ve seni alması için hatta zangoca bile göz kırparsın. Yaşa, yaşa! Ama bu devrimler çağında zangoç bile seni almaz, sana mangiz gerek bayan kız ya da gene ABC'ye dönersin. Evet, evet, işte bu gerçek, mangizsiz adım atamazsın. Ama şimdi eğlenerek sana sermaye topladık ve dans ederek sana bu salonlardan çeyiz yolladık. Gerici ya da George Sand ol, şimdi sevin. Çeyizin var bakıcı, her şeye tükür ve neşelen. Açıklarım, kulaklarıma inanamıyordum. Burada öyle bir saygısızlık göze batıyordu ki Liputin'in aptallığı bile hoş gördüremezdi. Oysa Liputin hiç de aptal değildi. Amaç hiç değilse benim için belliydi. Sanki bir karışıklık çıkarmaya acele ediyorlardı. Bu budala şiirin kimin dizeleri, örneğin sonu öyle bir şeydi ki hiçbir aptallık onu mazur gösteremezdi. Liputin herhalde fazla ileri gittiğini kendisi de anladı. Becerisini gösterdikten sonra kendi saygısızlığından öyle şaşkına döndü, bir şeyler eklemek istiyormuş gibi sahnede kala kaldı. O herhalde bunun başka bir biçimde olacağını ummuştu. Ama rezillik çıkarmayı tasarlamış ve o bu beceriyi gösterirken alkış tutan küme bile birdenbire suspus oldu. Her şeyden saçma olan yan, onlardan çoğu bu davranışı bir alay gibi değil de bakıcılar hakkında söyleneni bir gerçek sanmış, şiirin belli bir yöne yöneltildiğini kabul etmişlerdi. Ama şiirin fazla yüz gözlüğü sonunda onları da şaşırtmıştı. Halka gelince salondakiler yalnız rezil edilmekle kalmamış, herhalde gücenmişlerdi de. İzlenimlerini anlatırken yanıldığımı sanmıyorum. Yulia Mihailovna sonra bana dedi ki bir an daha geçse bayılacakmış. En saygıdeğer yaşlılardan biri karısını ayağa kaldırdı ve ikisi birden salondakilerin korkulu bakışları altında dışarı çıktılar. Tam bu sırada sırtında frak, boynunda beyaz boyun bağı, elinde defterle Karmazinov sahneye çıkmasaydı kim bilir belki bu örnek başkalarını da sürükleyebilirdi. Yulia Mihailovna bir kurtarıcıymış gibi hayran bakışlarını ona çevirdi. ama ben artık kulislerin arkasındaydım. Liputin'i görmek gerekti. Öfkeyle onun kolunu yakalayarak, "Siz bunu özellikle yaptınız," dedim. Hemen yalan söylemeye ve mutsuz görünmeye çalışarak, "İnanın hiç düşünmemiştim," diye yapmacıklı davranarak beni oyalamaya başladı. "Şiiri daha şimdi getirdiler, ben de eğlenceli bir şaka diye." "Hiç de böyle düşünmediniz. Bu değersiz saçmayı eğlenceli bir şaka olarak mı kabul ediyorsunuz?" "Evet, öyle kabul ediyorum." "Düpedüz yalan söylüyorsunuz. Bunu size şimdi getirdikleri de yalan. Bunu belki dün akşam bugünü rezil etmek için Lebyatkin'le birlikte yazdınız. Son dize kesinlikle sizindir. Zangoca ilişkin olan da sizin. Niçin frak giyerek sahneye çıktı? Demek sarhoş olmasaydı şiiri de ona okutacaktınız." Liputin soğuk ve iğneleyici bakışlarla beni süzdü. Birdenbire tuhaf bir durgunlukla, "Sizin üstünüze vazife mi bu?" diye sordu. "Vazife mi ne demek? Siz de bu bantı taşıyorsunuz. Pyotr Stepanovich nerede?" "Bilmiyorum, burada bir yerdedir. Ne olacak?" "Olacağı şu ki, ben şimdi her şeyi apaçık görüyorum. Bu Yulia Mihailovna'ya karşı ve bugünü rezil etmek için hazırlanmış bir baltalama." "Size ne canım?" diyerek gülümsedi, omuzlarını kaldırdı ve yana çekildi. Sanki kafama dank etti. Bütün kuşkularım gerçekleşiyordu. Bense henüz yanıldığımı umuyordum. Ne yapmalıydım? Stepan Trofimovic'e akıl danışmayı düşündüm ama o aynanın önünde dikilmiş, türlü gülümsemelerini inceliyor, durmadan elinde tuttuğu kağıttaki işaretleri gözden geçiriyordu. Şimdi Karmazinov'dan sonra sahneye çıkma sırası ondaydı. Elbet benimle konuşacak değildi. Yulia Mihailovna'ya koşmak, ama ona koşmak için erkendi. Çevresi sarılmış ve herkesin kendisine bağnazlık derecesinde bağlı oldukları kanısından kurtulması için sıkı bir derse ihtiyacı vardı. Bana inanmayacak ve hayal gördüğümü sanacaktı. Hem nasıl yardım edebilirdi? Gerçekten de bana ne diye düşündüm. Başlayacağı zaman bantı çıkarır eve dönerim. Tam da başlayacağı zaman demiştim, bunu anımsıyorum. Ama gidip Karmazinov'u dinlemek gerekiyordu. Son kez kulislerin arkasına dönüp bakınca oraya pek çok yabancı kimsenin, hatta kadınların girip çıktığını gördüm. Bu kulis arası halktan kalın bir perdeyle sımsıkı ayrılmış ve arkadan bir koridor aracılığıyla öteki odalara gidilen epey dar bir koridordu. Burada bizim sahneye çıkacaklar sıralarını bekliyorlardı. Ama beni bu anda en çok Stepan Trofimovich'ten sonra çıkacak olan birisi şaşkınlığa düşürdü. Bu da profesöre benzeyen biriydi. Şimdi bile onun kim olduğunu kesin olarak bilmiyorum. Bir öğrenci olayından sonra bir kurumdan kendi isteğiyle ayrılmış ve birkaç gün önce kim bilir niçin kentimize gelmişti. Onu Yulia Mihailovna'ya tavsiye etmişlerdi, öteki de onu saygıyla kabul etmişti. O günden önce yalnız bir akşam Yulia Mihailovna'nın yanında bulunmuş ve bütün akşam Yulia Mihailovna'nın çevresini saranları çift anlamlı bir gülümsemeyle karşılamış ve kibirli durumu, aynı zamanda ürkeklik derecesine varan alıngan tavrıyla herkesin üzerinde bir etki bırakmış olduğunu şimdi öğrenmiş bulunuyorum. Yulia Mihailovna onu bir şey okumaya yönlendirmişti. Şimdi o da Stepan Trofimovich gibi köşeden köşeye gidip geliyor, içinden bir şeyler mırıldanıyordu ama aynaya değil yere bakıyordu. Gülümsemesini ölçmemekle birlikte sık sık istekle gülümsüyordu. Doğaldır ki onunla da konuşmaya olanak yoktu. Boyu kısa, 40 yaşlarında, dazlak kafalı, kır sakallıydı, iyi giyinmişti. Ama en ilginç yanı şuydu, her dönüşünde sağ yumruğunu kaldırıyor, havada başının üstünde sallıyor ve birdenbire sanki karşısında duran hasmını paramparça ediyormuş gibi yumruğunu aşağıya indiriyordu. Bu beceriyi her an yineliyordu. Beni bir korku aldı. Hemen Karmazinov'u dinlemeye koştum. 3. Salonda gene tuhaf bir hava esiyordu. Önceden bildireyim ki ben dehanın büyüklüğü karşısında hep eğilirim. Ama bu bizim dahi efendiler, ün yıllarının sonunda kimi vakit ne diye bir çocuk gibi davranırlar. Peki sen Karmazinov'sun ve beş bakanın görkemine bürünüp çıkmışsın da ne olmuş? Bizimki gibi bir halk topluluğunu tam bir saat aynı konu üzerinde tutmak olur mu? Genel olarak şunu gözlemişimdir ki, isterse 100 kez bile olsun, halka özel edebi toplantılarda halkı 20 dakikadan fazla tutmak cezasız kalmaz. Doğru, büyük dehanın sahneye çıkışı sınırsız bir saygıyla karşılanmıştı. Üstelik en zor beğenir yaşlılar bile takdir ve merak, bayanlarsa bir çeşit hayranlık gösterdiler. Bununla birlikte alkış kısa, tek tük, karışık oldu. Ama Bay Karmazinov konuşuncaya kadar arka sıralarda hiçbir kötü şey geçmedi, yalnızca bir anlamsızlık oldu. Onun böyle cırlak, kadınsı bir sesi olduğunu söylemiştim. Aynı zamanda soylular gibi peltek peltek bir konuşması vardı. Henüz birkaç söz söylemişti ki birdenbire birisi yüksek sesle güldü. Herhalde sosyete işlerine yabancı birisiydi. Üstelik doğuştan da alaycı olsa gerek. Ama en ufak bir gösteri olamadı. Tersine aptala sus sus diye bağırdılar, o da sindi. Ama işte Bay Karmazinov kırıtıp gösteriş yaparak önceleri okumaya hiç razı olmadığını açıklayınca, sanki açıklamak pek gerekliydi. Yani öyle satırlar var, bunlar insanın yüreğinden öyle bir coşkuyla çıkarlar ki anlatılması olanaksızdır. Öyle ki kutsal şeyler halka yayılmamalıdır. Öyleyse ne diye yaydın? Ama ondan rica ettikleri için o da yaydığını, üstelik kalemini sonsuzca bıraktığını ve bir daha hiç yazmayacağını, oldu olacak bu son şeyi yazdığını, halk önünde bir daha hiçbir şey okumamaya da yemin ettiğini ve benzeri hep bu anlama gelen şeyler söyledi. Ama buna da bir şey demeyebilirdik. Yazarların öndeyişini kim bilmez. Gerçi işaret edeyim, halkımızın az okumuş olması ve arka sıraların sinirliliği bütün bunları etkileyebilirdi. İyice işlenmiş ve gösterişli ama esprili bir öykü, küçük bir öykü okusaydı daha iyi olmaz mıydı? Bununla her şey kurtarılırdı. Hayır, yağma mı var? Bir vaaz başladı. Tanrım, burada neler neler yoktu. Kesin olarak söyleyebilirim ki bizim halkımız değil, başkent halkı bile deliye dönerdi. En cilveli, yararsız, boş boğazlıklarla dolu, hemen hemen iki forma yazıyı gözünüzün önüne getirin. Bu da yetmiyormuş gibi, üstelik bu bay eğilerek, sanki bunu lütfen yapıyormuş gibi yüksekten okuyordu. Öyle ki bu durum halkımızın gücüne de gidebilirdi. Konu. Ama kim anlayabilir bu konuyu? Her çeşit izlenimin, anıların raporuydu. Ama ne? Ne hakkında? Halkımız zekaları okumanın tam yarısına gelinceye kadar kendilerini zorlamalarına karşın bir şey sökemediler. Sonunda ikinci yarısını da nazikçe dinlediler. Doğru, aşktan, bir dahinin bir kadına olan aşkından uzun uzun söz ediliyordu. Ama açıklarım, bu biraz biçimsiz oldu. Düşünceme göre yazarın ilk öpüşünden söz etmesi kısa şişman bedenine yakışmıyordu. Gene de güce giden yan, bu öpücüklerin bütün insanlarda olduğundan başka türlü oluşuydu. Burada kesinlikle katır tırnağa ya da doğa kitabına başvurarak bulacağınız bir bitkinin bulunması koşuldu. Bu sırada gökyüzünde kesinlikle morumsu bir gölge olacaktır ki bunu ölümlülerden hiç kimse görmemiştir. Oysa herkes görmüştür ama fark edememiştir. Ama bakın, işte ben fark ettim ve en sıradan bir şeymiş gibi siz aptallara anlatıyorum. İlginç çiftin altında oturdukları ağaç kesinlikle portakal çiçeği açar. Onlar Almanya'da bir yerde otururlar. Birdenbire Pompei'yi ya da Cassia'yı karşılarında ve savaş öncesinde görüyorlar. İkisini de heyecan ürpertisi titretiyor.